Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcısı Ufuk Vural, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında Nuri Göktaş sesimizi size iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyo konuğumuz araştırmacı Can Acun. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün programımızda Suriye'deki son gelişmeler, rejimin İdlib saldırısı, Türkiye'nin buna tepkisi, Astana süreci ve Amerika-PYD arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Şam rejiminin İdlib'e hücum etmesi ve Rus üslerine yönelik saldırılar, ateşkesin garantörü olan Türkiye, Rusya ve İran arasında tansiyonu artırdı. Öncelikle Şam rejimi ateşkese rağmen İdlib'e neden saldırdı? Rejimin İdlib'deki planı neydi? Bundan başlayalım isterseniz Can Bey.
Tabii şunu bence ifade ederek başlamak gerekiyor. Evet, Suriye'de Astana süreci kapsamında bir ateşkes süreci hayata geçirilmeye çalışıldı. Belli çatışmazlık bölgeleri oluşturulmuştu. İşte bunlardan bir tanesi de İdlib'ti. Son dönemde hatta Türkiye çeşitli kontrol noktaları kurarak da bu çatışmazlık sürecinin garantörlerinden birisi olarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye başlamıştı. Ama ne yazık ki aslında sürecin başından itibaren çatışmazlık bölgelerin belirlenmiş olmasına rağmen rejimin sıklıkla ihlal ettiğini ve muhaliflere saldırılar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ama ilk kez bu ölçekte, yani şu anda İdlib'e karşı başlattığı hamleyi hayata geçirdi. Tabii şunu yapmaya çalışıyor. Süreci kendi lehine istismar ederek, bir şekilde fırsata çevirerek, muhaliflerin zayıflığından yararlanarak kontrol alanlarını genişletme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. HTŞ ile Nusra ile mücadele ettiği iddiasında, ama genel anlamda Özgür Suriye'sini ve diğer ılımlı muhalifleri hedef alarak kontrol ettiği bölgeleri İdlib'de genişletme çabası içerisinde olduğunu gördük. Tabii bu sürecin, ateşkes sürecinin ve Astana'nın açık şekilde ihlaliydi. Türkiye de buna çok sert tepki gösterdi. Rusya ve İran Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Adeta nota verildi, tepkisi Türkiye'nin belirtildi. Yine birinci elden açıklamalar yapıldı. Nihayetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii bu bize Astana sürecinin geleceği ve rejimin gerçekten bir barış isteyip istemediğine yönelik samimiyetinin soru işaretleri oluşturmasına neden oldu. Şu anda sahadaki gelişmelere baktığımızda binlerce Suriye askeri Şii milislerle birlikte sahadan, karadan ilerlemeye çalışıyor. Evet. Stratejik bir bölge var orada, İdlib'de Ebu Zuhr bölgesi. Bu bölge ele geçirerek muhalifleri adeta ikiye bölme çabasında ve kontrol alanını genişletme çabasında. Tabi Rusya'nın da havadan rejime destek verdiğini görüyoruz. Bu da ayrı bir soru işareti oluşturmuş durumda. Türkiye buna yönelik de tepkilerini belirtiyor. Rusya'nın temel iddiası şu: Nusra ile biz mücadele ediyoruz. Nusra Astana sürecinin parçası değil, bir terör örgütü. Onu etmeye yönelik hamlelerimize devam edeceğiz diyor. Ama sahadaki gerçeklikler bize tam olarak bunun doğru olmadığını gösteriyor. Çünkü hedef alınan grupların çok büyük bir kısmı, az önce ifade ettiğim gibi, Astana sürecini destekleyen, Türkiye'ye müzahir, ılımlı muhalifler, Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenleri. Dolayısıyla Türkiye adına bu durum kabul edilemezdi ve aslında buna sadece diplomatik açıdan değil, asker açıdan da bir yanıt verildi. Bence bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Muhalifler karşı atağa geçtiler. Belli bölgeleri en azından tekrardan rejimin elinden almayı başardılar. Ebu Zuhr Havalimanı'nın da ele geçirilmesini şu an için önlemiş durumdalar. Ama eğer bu süreç devam ederse, çatışmalar bu şekilde devam eder, rejim Rusya'nın desteğiyle yüklenmeye devam ederse, tabi Astana süreci açısından ciddi sıkıntılı bir dönem yaşanabilir. Türkiye'de bunu engellemeye yönelik hem diplomatik açıdan hem de askeri açıdan adımlar atmakta diye düşünüyorum.
Rusya Türkiye'yi çatışmasızlık bölgesindeki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Çatışmasızlık bölgesinin anlaşması nedir? Bu anlaşmayla ne amaçlanmıştır?
Evet. Tabi de az önce ifade ettiğim gibi aslında Aslan'ın süreciyle başlayan bir durum söz konusu. Suriye'de genel anlamda denkleme baktığımızda tüm tarafların bir kaybet sarmalına girmiş olduğunu ve askeri açıdan bir çözüm ortaya çıkmayacağı anlaşılmıştı. Bu bağlamda önce Rusya ve Türkiye, ardından da İran da dahil oldu. Aslan'ın süreci hayata getirildi. Burada temel amaç şuydu. Suriye meselesini artık siyasal açıdan bir şekilde çözüme kavuşturalım. Bunun için de önce ateşkes, geçici ateşkesler, ardından kalıcı ateşkesler ve çatışmazlık bölgeleri inşa ederek bir şekilde süreci siyasal müzakerelere doğru evirelim ve masada bir çözüm bulalım. Hı hı. Bunun için de birkaç tane çatışmazlık bölgesi, sıcak cephelerin olduğu, hı hı, yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeleri çatışmazlık bölgesi kapsamına alınması kararlaştırıldı. Bunlardan bir tanesi işte Şam'daki Guta bölgesi, Doğu, evet, Guta bölgesiydi. Dera'da benzer şekilde oluşturuldu ve nihayetinde İdlib'de çatışmazlık bölgesine dahil edildi.
Şu anda Doğu Guta'da da saldırılar var sanırım, değil mi?
Ne yazık ki öyle. Hem bölgedeki kuşatma devam ediyor, hem de doğrudan siviller de dahil, hı hı, olmak üzere rejim zaman zaman bölgeyi hedef alıyor. Bu da tabii yine Aslan'ın ruhuna aykırı hareket ettiklerini gösteriyor. İdlib konusunda ise Türkiye son dönemde özellikle adım attı. Çünkü İdlib'in bir diğer bölgelerden özellikle farkı burada Heyt-i Tahrir Şam'a ciddi anlamda etkinlik kurmuş olması, hı hı, ve bu yapılanmanın da Aslan'a sürecini kabul etmeyerek kendini dışarıda tutmasıyla ilişkiliydi. Yine Heyt-i Tahrir Şam'ın bir bileşeni olan Nusra'nın ise hem Birleşmiş Milletler tarafından hem de Rusya dahil olmak üzere büyük küresel güçler tarafından terör örgütü olarak ilan edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin tamamen dışında bir yapılanmaydı ve İdlib'in çatışmazlık bölgesine dahil olabilmesi için bu yapının elimine edilmesi ya da en azından belli bölgelerden çıkartılması gerekiyordu. Bu önemli bir sorundu. Türkiye bu konuda inisiyatif aldı. Özellikle İdlib'in kuzey bölgelerinde doğrudan çatışmadan siyasal bazı hamlelerle Heyt-i Tahrir Şam'ı zayıflatarak, onun bazı bileşenlerini de parçalayarak kontrol noktaları oluşturmaya başladı. Hı hı. Bu bence Suriye'nin geleceği adına çok önemliydi. Çünkü İdlib'de eğer bir çatışma dinamiği oluşsaydı Heyt-i Tahrir Şam'a karşı, hı hı, bölgede yüz binlerce insan mülteci konumuna düşebilirdi. Evet. Muazzam bir insani kriz yaşanabilirdi ve Aslan'a sürecinin de devam etmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı.
Aslında yani Türkiye'de İdlib'in Halep gibi olmasından da endişe duyuyor. Bu yüzden de orada daha çok söz sahibi
kesinlikle,
olmak
kesinlikle
istiyor.
Kesinlikle. Türkiye'nin askeri anlamda İdlib'in içerisine girerek konuşulmaya başlaması tamamen bu çerçevede gelişti. Şu ana kadar 4 civarında kontrol noktası ve gözlem noktası oluşturmuştu. Hı hı. Bunları adım adım güneye doğru da ilerletme çabasında, İdlib'in merkezine doğru ve daha güney hatlarına doğru ilerletme çabasındaydı. Şimdi Rusya tabii süreci istismar ederek bir şekilde rejimin, hı hı, de facto şekilde kazanımlarını artırmasını istiyor. Rusya aslında daha önceden Türkiye'nin bu siyasal hamlelerini destekliyordu. HTŞ ile doğrudan çatışmadan yapılan hamlelerle grubun zayıflatılması konusunda desteği vardı. Ama şimdi ise Nusra ile, yani HTŞ ile mücadeleyi belki kendisine kullanarak bir şekilde rejimin İdlib'de ilerlemesine sağlamaya çalıştı. Böylelikle Türkiye'ye karşı ellerinin daha fazla güçleneceğini düşünmüş olabilirler. Çünkü Türkiye'nin de Rusya'dan önemli beklentileri vardı. Hı hı. Bunların başında da PYD, YPG meselesi ve, evet, Afrin meselesi, hı hı, malumunuz geliyor. Ama Rusya bir türlü Türkiye'nin taleplerini karşılamadı. Türkiye'yi oyalamaya yönelik hamleler yaptı. Afrin'e karşı Türkiye'nin olası bir operasyonunu bir şekilde engelleme çabası içerisindeydi. Şimdi denklemi bu şekilde okuduğumuz zaman belki rejimin İdlib'de de facto şekilde elde edeceği kazanımlarla Türkiye'nin Afrin konusundaki taleplerini zayıflatmayı düşünmüş olabilir. Bu bağlamda Nusra'yı meşrulaştırarak Nusra üzerinden rejimin hamle yapmasını sağlamış da olabilir. Tabii dediğim gibi Türkiye ise karşı hamle yaptı. Hı hı. Hem diplomatik açıdan gerekli hamleleri yaptı, hem de askeri açıdan muhalifleri tekrardan destekleyerek kendisine müzahir muhalifleri rejimin saldırılarını bölgede ilerlemesini durdurma çabasında.
Afrin'den bahsetmişken Suriyeli muhaliflerden Feylak Uşşam'ın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre 20 bin Özgür Suriye ordusuyla TSK Afrin'e harekat gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu senaryo sizce ne kadar gerçeği yansıtmaktadır ve Afrin operasyonu muhtemel midir?
Evet. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. PYD'nin bölgedeki varlığı, yani PKK'nın Suriye örgütlenmesinin Türkiye'nin güney hattında tamamen bir kuşak oluşturması Türkiye'nin ulusal güvenliğini birinci derecede tehdit ediyor. Hı hı. Türkiye bunu birinci ağızdan hem başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hem de gerekli askeri yetkililer üzerinden defalarca kamuoyuyla paylaştı ve burada bir terör kuşağını, bir terör devletine asla izin vermeyeceğiz dedim. Hı hı. Zaman zaman bu yapının unsurlarına da bazı nokta operasyonlar da yapıldı. Askeri müdahaleler de söz konusu oldu. Fırat Kalkan Harekatı kapsamında bu örgütün kantonlarını birleştirmesi engellendi. 2200 kilometre karelik bir alan hem DAEŞ teröründen hem de PKK teröründen temizlendi. Bu Türkiye için önemli bir hamleydi. Şimdi bunun bir ötesine geçerek öncelikle Afrin olmak üzere ardından da Fırat'ın Membiç ve Fırat'ın doğusundaki diğer PYD unsurlarının kontrol ettiği bölgelerin temizlenmesi söz konusu. Türkiye bu konuda kararlı. Ama tabii Türkiye meseleyi özellikle Amerika ve Rusya'yla da görüşerek bir şekilde çözme çabasında. Çünkü Afrin konusunda özellikle Rusya'nın bölgenin Rusya'nın nüfus alanı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bölgedeki PKK unsurları Rusya arasında bir ilişki var ve Rusya Türkiye'nin doğrudan buraya askeri hamle yapmasını engellemeye çalışıyor. Ama Türkiye tamamen Afrin'i şu anda kuşatmış durumda. Fırat Kalkanı'yla zaten bir kısmını özellikle batı yakasını kuşatmıştı. Şimdi İdlib'in içerisine de asker naklederek Afrin'in güney bölgelerine konuşlandı. Felakuşam'ın komutanı da ifade ettiği gibi Türkiye Özgür Suriye ordusunu Eyüp Donat'tan geçirerek büyük bir ordu da kurdu burada. Dolayısıyla özellikle Rusya ile gerekli anlaşmalar yapılabilirse hızlı bir şekilde Afrin'e yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleşebilir. Ama nihayetinde iş bir noktaya geldiğinde Rusya ile anlaşılamasa dahi, Amerika ile karşı karşıya gelinse dahi Türkiye bir şekilde PYD'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapacak. Bu sadece zamanlama meselesi. Türkiye bunu en iyi şekilde yönetmek ve kendisinin çıkarını maksimize edecek şekilde uygun bir zamanda yapmayı tercih ediyor. Ama bu sadece bir zamanlama meselesi.
Afrin operasyonunda başarıyı sağlarsa Türkiye Suriye'de söz sahibi, daha çok söz sahibi olacaktır herhalde, değil mi?
Yani Türkiye'nin temel amacı şu, tabii Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak. Evet. Ama Suriyeli muhaliflerin de işte siyasal gerçeklikte söz sahibi olabileceği, kazanımlarını koruyabileceği bir denklem oluşturabilmek. Tabii bu Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması şu anlama geliyor. PKK'nın bölgede oluşturduğu kuşağında tamamen elimine edilmesi. Türkiye'nin temel öncelikleri bunlar. Bunların gerçekleşmesine yönelik hamleler yapmaya çalışıyor, dikkat ederseniz. Afrin'in elimine edilmesi terörden, bu açıdan Türkiye'nin hem Suriye'nin çıkarına, Suriye halkının çıkarına hem de Türkiye'nin ulusal güvenliği için çok önemli. Türkiye bu açıdan Afrin meselesini önemsiyor.
Rus üslerine İHA'larla yapılan saldırılar söz konusu oldu. Rusya'nın Suriye'deki Humeymin hava üssüne yapılan saldırının mahiyeti nedir ve kimlerce yapılmıştır?
Evet, bu tabii asimetrik mücadelelerde, yani devlet dışı silahlı aktörlerle devletler arasında yaşanan mücadeleler tarihinde bir ilk, çok önemli bir gelişme aslında. Sürü halinde insan hava araçlarının Rus askeri üslerine saldırı gerçekleştirdiğini gördük. 10 civarında Rusya'nın açıklamasına göre insan hava aracı Himeymi askeri üssüne, hava üssüne, 3 tane insan hava aracı da Tars deniz üssüne saldırdı aynı anda. Ve bunların çok ciddi anlamda zayiat verdirdiği de biliyoruz. Rusya bu konuyu tabii farklı şekilde speküle ederek, manipüle ederek zararını çok göstermemeye çalışıyor. Ama Rus basınına yansıdığı şekilde bazı görseller de paylaşıldı. Çok sayıda uçağın zarar gördüğü, çeşitli askerlerin hayatını kaybettiğini biliyoruz.
Türkiye'yi suçladı Rusya
gafil
önce.
Gafil avlandı. Yani Rusya doğrudan Türkiye'yi suçlamadı ama Rus basınında bazı bu yönde iddialar ortaya atıldı. Ama daha sonra Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında Putin bunun Türkiye ile hiçbir şekilde alakası olmadığını, hatta Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmaya çalışan ve Astana sürecini baltalamaya çalışan güçlerin bunun arkasında olduğunu ifade etti. Yani burada doğrudan Amerika'yı aslında suçlayan açıklamalardı. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Yani ben de bölgede saha çalışması yaptığımda İdlib'de çeşitli muhalif grupların drone teknolojisi geliştirmeye çalıştığını görmüştüm birinci elden. Sahadaki çatışmalarda da birçok grup, hem DAEŞ, Cundulaksa gibi terör yapıları da, Suriyeli muhalif unsurlarda bu drone teknolojisini asimetrik mücadelede karşı tarafa karşı başarı elde etmek için kullanıyor. Çünkü hava güçlerine sahip değil bu unsurlar ve karşı tarafa bir şekilde avantaj elde edebilmek için bu tip teknikleri kullanmaya başladılar. Ama ilk defa bu kadar çok sayıda drone'un aynı anda asker hedefleri saldırdığını gördük ve bunların özellikle Rusya'nın ifade ettiği gibi GPS teknolojilerinin daha önce kullanılan muhaliflere ait olan drone'lardan çok daha gelişmiş olduğu ortaya çıktı. Tabi bu da bazı soru işaretleri oluşturuyor. Gerçekten işte Heyetü Tahrir Şam gibi Rusya'yla şu anda hala aktif olarak mücadele eden bir grup mu bunu yaptı, bu başarılı saldırı? Yoksa bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kontrol ettiği bir hücre, Astana sürecini belki baltalamak Rusya'da önemli bir belki meydan okumak amaçlı bir saldırı mıydı? Tabi bunu tam olarak şu an için bilebilmek mümkün değil. Çünkü hiçbir muhalif de şu ana kadar bildiğim kadarıyla bu saldırılar üstlenmedi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı İHA'lardaki mühimmatın Ukrayna yapımı olabileceğini ifade etmiş bile. Ukrayna'nın durumu
yani tabii Ruslar kendileriyle laf içerisinde olan tüm grupları suçladı. İlk başta mesela bir Amerikan casus uçağının uzun bir süre Tartus'la HİMEYM askeri üssü üzerinde 4 saat boyunca tam saldırılarını gerçekleştirdiği dönemde takipte olduğunu söyledi. Mesela oradan direkt Amerika'yı suçladı. Ardından ise yine Amerika'yı suçlayan farklı ifadeler kullandılar. Ukrayna'yla da Rusya'nın bir mücadelesi olduğu için Ukrayna'ya yönelik bu tarz bir açıklama da yaptılar. Tabii muhalifler Ukrayna'dan böyle bir GPS teknolojisi temin etmiş olabilir mi? Olabilir. Hı hı. Bunu da tamamen yok sayamayız. Ama şu ana kadar saldırıyı üstlenmemiş olmaları önemli. Çünkü bu tip başarılı saldırıları sonrasında muhalifler anında saldırılar üstleniyorlardı. Şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla herhangi bir üstlenme durumu olmadı. Hı hı. Ciddi bir şüphe var. Bunu altını çizmek gerekiyor.
Humeymin üstüne yapılan saldırının Rusya'nın Suriye politikasını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Ya doğrudan etkileyeceğini düşünmüyorum ama tabii Rusya için ciddi bir kayıp. Prestij açısından da, askeri prestij açısından da. Çünkü böyle bir asimetrik saldırının hedefi oldular ve çok ağır kayıp verdiler. Hı hı. Hava savunma sistemleri güçlü olan bir ülke. Sadece S-400'lerden bahsetmiyoruz. S-400 gibi çok gelişmiş hava savunma sistemleri uçaklara ve daha yüksek irtifa füzelere karşı.
Kayıplarını ama, hemen açıklamadılar. Evet. Birkaç gün sonra açıkladılar.
Tabii o da önemliydi. Evet. Yine orta ve alt sınıf hava savunma sistemleri de var. Bunların İHA'lara karşı yeteri kadar başarılı olamadı ve üstün bu şekilde vurulabilmiş olduğu gözüktü. Bu önemli. Tabii bunu bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Ciddi anlamda bir askeri kayıp Rusya adına olduğunu söylemek mümkün değil. Uçaklar ikame edilebilir Rusya'dan tekrardan. Ama tabii Rusya'nın temel Suriye politikasını değiştirecek herhangi bir adım olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Rusya temelde Esed rejimini şu anda desteklemeye hala devam ediyor. Hı hı. Son İdlib saldırısını da rejime hava desteği vermekten çekinmediler. Evet. Ama Rusya da şu gerçeği artık gittikçe görüyor. Zaten Türkiye ile birlikte Aslan sürecin işletmesinde de bunu gördük. Bu savaşın çok büyük bir maliyeti var. Hı hı. Evet belki rejimi ayakta tutabilirsin. Kazanımlarını da artırabilirsin ama milyarlarca dolar para harcaman gerekiyor. Evet. Çok ciddi askeri kaynak ve insan kaynaklarını burada tüketmen gerekiyor. Savaşın maliyeti gittikçe Rusya adına artan ölçekte. Bunu bir şekilde artık sürdürülebilir olmadığını Ruslar da görmüştü ve Türkiye ile Aslan sürecini hayata geçirerek siyasal bir çözüm bulma çabası içerisinde. Çünkü Suriye Savaşı nihayetinde bir vekaletler savaşı. Evet. Birçok bölge gücü ve küresel güç burada birbiriyle mücadele ediyor. Savaş uzadıkça dışarıdan yapılacak bu tip etkiler ve saldırılara da açık bir coğrafya. Dolayısıyla belki Rusya bu bağlamda gerçekten Aslan sürecinin önemini bir kez daha görmesi açısından bu saldırının bir etkisi olabilir diye düşünüyorum.
İran'ın tepkisi ne oldu İdlib'deki saldırılara karşı?
Yani İran'da tabii garantör ülke olmasına rağmen çatışmazlık bölgeleri ve ateşkes sürecinin rejime yönelik herhangi bir tepki göstermedi. Tam tersi benim gördüğüm kadarıyla bu saldırıların arkasında İran'ın da desteği var. Türkiye'de zaten bu tepkisini İran Büyükelçisine doğrudan iletti diye düşünüyorum. Nihayetinde İran'da Esed rejiminin kazanımlarını artırması için zaman zaman hamleler yapıyor. Ama İran şu gerçeği de görmek zorunda. Kendisine karşı küresel bir dizayn var.
Evet.
Amerika, İsrail ve Körfez bloku İran'a yönelik coğrafyada hemen hemen her bölgede adımlar atmaya başladı. Yemen'de bunu gördük. Geçen hafta programımızda konuşmuştuk İran'da yaşanan sokak olaylarını. Nihayetinde İran'ın Türkiye'yi karşısına almaya lüksü yok. Yani İran şu gerçeği görmeli. Suriye meselesi gerçekten sahici bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde çözülmek zorunda. Bu mücadele eğer burada devam ederse bu İran'a da dönebilir en de sonunda. Ve Türkiye'yi karşısına alacak böyle işte barış sürecini zedeleyecek adımlar atılmasını, özellikle rejimin adımlar atmasını İran engellemek durumunda. Umarım tekrardan Aslan'ın ruhuna dönülebilir. Eğer bu çatışmalar devam ederse İdlib'de bu anlamda rejim saldırılar yapmaya devam ederse Aslan'ın sürecinde tabii çökme ihtimali var.
Bir de bu ayın sonunda yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi vardı. Bu kongreyi de sanırım etkiler bu çatışmalar.
Yani onun nereye doğru gideceği şu an henüz belli
kesin
değil.
Kesin bir kongreden söz edilmiyor.
Yani Rusya ve Türkiye'nin de desteğiyle bir Soçi'de özellikle bir kongre düzenlenmesi düşünülüyor. Burada Türkiye şu kazanımı elde etti. Bu önemliydi. PYD'nin buraya davet edilmemesi söz konusu olacaktı. Ama tabii İdlib'de yaşananlar bu kongrenin geleceğini tehdit etti. Çünkü bu kongreye katılacak olan muhalifler doğrudan Ruslar tarafından hedef alındı. Tabii böyle bir ortamda bu ÖSO bileşenlerin, temsilcilerin Soçi'deki kongreye gitmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu meselenin bir şekilde çözülmesi gerekiyor.
Bir de İdlib bölgesindeki çatışmalarda Suriyeli muhaliflerce kullanılan yeni zırhlı araçların Türkiye tarafından verildiği söylenmekte. Bu Türkiye'nin Suriye politikası hakkında ne anlama geliyor?
Yani bu evet doğru. Görüntülerde de Türkiye müzahir birçok grubun, ÖSO bileşeninin ve ılımlı muhalefetin şu anda rejimle cephe hatlarında savaştığını görüyoruz. Türkiye'nin onlara sağladığı silahları da bunlar kullanıyorlar. Bu da Türkiye'nin işte kararlılığını gösteriyor. Mevcut konjonktürü fırsata çevirerek İdlib'e yönelik rejimin ilerlemesini Türkiye'nin istemediğini, Türkiye'nin burada bir kırmızı çizgisi olduğunu, gerektiğinde Suriyeli muhalifleri tekrardan askeri olarak destekleyerek bir hat çekebileceğini göstermeye çalıştı. Bu işin bedeli olduğunu göstermek istedi. Tabi bundan sonra çatışmalar nereye doğru evrilecek? Rejim askeri hamleler yapmaya devam edecek yoksa geri mi çekilecek? Bunu önümüzdeki günler gösterecek.
TSK'nın Batı Alep'te konuşlanması esnasında İran destekli milislerin saldırdığı yönündeki haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii bu Anadan meselesi önemli. TSK daha önce 3 yerde, 4 yerde konuşlanmıştı. Şimdi de burada konuşlandı. Bu sırada tabii saldırılar da oldu. Özellikle İran destekli bazı milislerin saldırı gerçekleştirdiğini, bir provokasyon yaptıklarını gördük. Bu da İran'ın işte sürece ne kadar destek verdiğini, siyasal sürece ve Astana sürecine soru işaretleri oluşturdu. İran bu tarz hamleler zaman zaman gerçekleştirebiliyor. Daha önce de Halep'te özellikle işte insanların kuşatma altından çıkartılması anlaşması sırasında bazı Şii milislerin bu tarz provokatif eylemler yaptığını, konvoylara saldırmış olduğunu görmüştük. Yine bu tarz zaman zaman eylemler yapabiliyorlar. Bunlar doğrudan İran tarafından mı kontrol ediyor yoksa yerel inisiyatif alarak mı böyle bir hamle yaptılar? Bunu tam olarak bilemiyoruz ama İran'la ilgili de ciddi soru işaretleri var açıkçası.
Yani şu anda bir de Amerika ile YPG arasındaki ilişki var. Evet. En çok tartışılan ve Türkiye'nin de kabul edemediği bir ilişki. Bu nasıl bir ilişkidir? Neden Amerika YPG'den vazgeçemiyor?
Evet. Tabii bu ilişki aslında Suriye devriminin başlamasıyla adım adım gelişmeye başladı. Özellikle 2014'ün ortalarında DAEŞ o dönemde Aynıl Arab'ı ele geçirmek üzereydi. Amerika havadan PKK'nın bölgedeki unsurlarına, YPG'ye hava desteği vermeye başladı. Ardından silah desteği ve nihayetinde Amerikan askerleri bölgeye naklederek eğitim desteği de vermeye başladığını gördük. Ardından bu ilişkin doğası daha da gelişti. Amerika PYD'nin kontrol ettiği bölgelerde asker üsler kurmaya başladı. Rimland işte hava üssü kurdu. Yine birçok bölgede, Tel Abyad bölgesinde askeri üsler kurdu. Burada çok ciddi eğitimler vermeye başladı Amerikan askerleri. Amerikan askerlerin sayısı 3-4 bine kadar çıktı, dönemler oldu. Ardından daha önce Suriye Demokratik Güçleri adı altında bir çatı yapılanma kurarak Amerika bu yapıyı destekliyordu. Trump döneminde ise doğrudan YPG'de ciddi anlamda desteklenmeye başlandı. Yüzlerce zırhlı araç, tank, ağır silah da verilmeye başlandı. Adeta Amerika bölgede bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye yapılanması üzerinden bir terör kuşağı, bir terör devletçi kurmaya çalışına yönelik bir görüntü ortaya çıktı. Türkiye tabii Amerika'nın bir müttefik ülkesi olarak bunu engellemeye yönelik birçok adım attı. Amerika ile çok sert karşı karşıya geldi ama Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen ne yazık ki Amerika'nın bu yapıyı desteklemeye devam ettiğini gördük.
Amerika savunma olarak da verilen silahların geri alınacağına dair
bunlar
bir açıklama
yaptı.
Bunlar tabii
gerçeğe tekabül gelmiyor kesinlikle. Şu anda öyle bir durumda söz konusu değil. DAEŞ'le mücadeleyi merkeze alarak bu yapıyı desteklediğini iddia etti. Ama sadece PYD-YPG değil, Amerika'nın PKK'nın diğer unsurlarıyla ve bölgedeki konuşlandığı gruplarıyla da ilişki içerisinde olduğunu biliyoruz. Irak'ta da buna benzer bir ilişki söz konusu. Tabi Amerika PKK'yı ve onun alt unsurlarını bölgede bir devlet dışı aktör olarak kullanmayı, araçsallaştırmayı kendi çıkarı için hizmet edecek şekilde dizayn etmeye çalışıyor. Onun üzerinden bölgeye gelip yerleşti. Ve Türkiye gibi işte ülkelere, belki ileride İran'a, belki Esed rejimine karşı, Rusya'ya karşı bu yapıyı kullanarak kendi nüfus alanını güçlendirme çabasında. Ama Türkiye'de tabii bir sınır hattında bir terör devletinin oluşmasına asla izin vermeyecek. Gerekirse Amerika ile çok net şekilde karşı karşıya gelme pahasına buraya müdahale edecektir diye düşünüyorum. Ama görüntü itibariyle Amerika'nın DAEŞ'in elime edildiği dönemde de bölgede bu yapıya, PYD, YPG yapılanmasına Suriye'de destek vermeye devam edecek. Pentagon bu konuda zaten projeksiyonlarında 2018 yılında da kongreden onay alarak 400-500 milyon dolara yakın bir yardım yapacağını resmi olarak gösterdi. Tabii gayri resmi olarak da bu yardımlar devam ediyor. Hatta Amerikan özel kuvvetlerinin bu yapılanmaya karşı düzenli ordulara karşı dahi eğitim verdiğini görüyoruz. Bu hattı bir şekilde terör kuşağını rejime karşı da Türkiye'ye karşı da koruma çabası içerisinde olacağını göreceğiz. Ama tabi bu yapılanmayı genel olarak değerlendirdiğimizde çok da sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Bir defa demografik açıdan bölgedeki PYD'yi destekleyen Kürt nüfusun çok az olduğu ortaya çıkıyor. Kürtlerin önemli bir kısmı bu yapılanmaya karşı ve çoğu Türkiye'ye ve Irak'a kaçmış durumda. Mülteci konumuna gelmiş durumda. Bunun ötesinde Arap nüfus çok yoğun. PYD'nin kontrol ettiği bölgelerde. Tüm bu Arap nüfusun bir şekilde silah zoruyla kontrol edilmesi çok mümkün gözükmüyor uzun vadede. Yine Türkiye sınır hattına tamamen bir duvar ördü. Esed rejimi tekrardan güçlendi ve belli anlamda kendi topraklarına o bölgede tekrar Haseke'de, yine Rakka'da işte Deirzor'da sahip çıkmaya çalışacak ve bu yapılanma Suriye'nin şu an enerji kaynaklarının önemli bir kısmını Deirzor ve Haseke hattında kontrol ediyor. Rejimin bunu kabul etmesi mümkün değil ve bir şekilde Amerika dar bir alana bu PYD üzerinden sıkışmaya başlayacak ve en de sonunda bu işin çok maliyetli olduğunu görüp de eğer geri adım atarsa bu PYD yapılanması hızlı bir şekilde bence elimine edilecek diye düşünüyorum.
Amerika destek vermese de Rusya bir şekilde YPG'ye destek verecektir diye düşünüyorum ben de.
Yani evet, bu önemli bir soru. Rusya burada ikili oynuyor yine. Yani şunu düşünüyorlar, bölgede Rusya'nın bir Kürt siyaseti var. Kürt kartını bölge ülkelerine karşı kendi çıkarını maksimize etmek için kullanma çabasında. İKB'nin bağımsızlık çabasında da bunu gördük. PYD ile olan ilişkilerde de görüyoruz. Bugün PYD'nin Moskova'da bir ofisi var. Rusya PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmemiş durumda. Bunlar tabii önemli soru işaretleri. Rusya şunu düşünüyor, bir şekilde ben acaba PYD'yi Amerikan nüfusundan çıkartıp kendi nüfus alanımı alabilir miyim? Bunun çabası içerisinde. Ama şu anda PYD'nin geldiği noktada artık tamamen Amerika ile birlikte hareket eden bir yapı görüyoruz. Afrin'i bir kenara bıraktığımızda. Amerika'nın yörüngesinden çıkıp Rusya'nın yörüngesine girmesi çok mümkün. Açıkçası gözükmüyor ama Rusya'nın da bu anlamda evet Amerika günü geldiğinde desteğini çektiğinde kendisi yeni bir oyuncu olarak burada hareket etmeye çalışacaktır ama Amerikan sağladığı imkanları PYD'ye sağlayabilmesi çok mümkün değil. Çünkü Rusya'nın Esed rejimiyle olan da bir ilişkisi var.
Evet.
Rejimle bu kadar yakın ilişki içerisindeyken rejime rağmen PYD kuşağını Rusya'nın tamamen nüfus alanı altında bir devletçiye dönüştürmesi çok mümkün gözükmüyor.
Zaten silah desteğinde bulunmayacağını da açıklıyor Rusya.
Evet, şu ana kadar yani silah desteğine yönelik herhangi bir emarede söz konusu değil. Ama dediğim gibi Rusya'nın bazı kısıtları var. Türkiye'ye bir yanda bırakırsak Esed rejimiyle olan ilişkisi. Dolayısıyla Amerika eğer gerçekten dar bir alan sıkıştırılıp ciddi maliyet ödemeye başlarsa, PYD yönelik politikasını değiştirirse, PYD'nin ben ortada vadede ayakta kalabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
Son dakika haberine göre YPG kontrolündeki Manbij şehrinde iki Arap aşiret mensubunun YPG tarafından işkence edilmesi sonrasında bölgede tansiyon artmış.
Evet, tamam.
Amerika'nın YPG ile Arap unsurları arasında kurduğu ittifakın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Tabii çok önemli bir soru. Az önce bu yapının kırılganlıklarından, zayıflıklarından bahsederken demografiye işaret etmiştim. Manbij dediğimiz bölge bir Arap ve Türkmen kenti. Ama işte PKK yapılanması Amerikan desteğiyle burayı bir şekilde işgal etmeyi başardı ama nüfusu yönetebilmesi çok kolay gözükmüyor. PKK'nın onlara Arap nüfusa karşı bir dayatması söz konusu. İşte Öcalan'ın fikirlerini, ideolojisini insanlara dayatmaya çalışıyorlar. Eğitim sistemini buna göre şekillendirme çabasındalar. Arap aşiretleri üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu da işte karşı tepkilere neden oluyor ve çeşitli isyanlar oluşmasına neden oluyor. Amerika'nın desteği azaldıkça bu yapıya demografik açıdan Arapların çok daha fazla kalkışma içerisine girebileceklerini, Türkiye gibi işte Esed rejiminin de bu meseleyi kullanarak PYD'yi çok daha rahat bir şekilde elimine etme potansiyeli olduğu gözüküyor.
Olası bir savaş olursa insani sonuçları ne olur? En son sorumuz da bu olsun.
Tabii şu ana kadar Suriye'deki fotoğrafa baktığımızda büyük bir insani dram var, hı hı. kriz var. 600-700 bin yakın insan hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla kişi yaralandı. Ülkenin nüfusunun yarısı, yaklaşık 12,5 milyon kişi yerlerinden edildi. Bunların 6-7 milyona yakını da mülteci konumunda. Binlerce okul yıkıldı. Altyapı tamamen yok oldu. Hastaneler kullanılamaz durumda. İnsanların çoğu mülteci kamplarında yaşıyor. Şimdi evet. İdlib'de de şu ana kadar rejimin son hamlesiyle birlikte 100 bine yakın insan İdlib'in kendi içerisinde yeniden yerlerinden oldular. Eğer bu savaş artarsa, İdlib'in merkezine doğru kayarsa, toplam 2,5-3 milyon kişinin yaşadığı bir bölgeden en az bahsediyoruz. Hı hı. Farklı rakamlar da var ama minimum 2,5 milyon, 3 milyon yakın insandan bahsediliyor. Muhalifler adına, Suriye'deki insanlar adına son kale konumunda bir bölge. Hı hı. Burada çatışmalar devam ederse ne yazık ki insani kriz de artarak devam edecektir. Türkiye'nin de işte engellemeye çalıştığı şeylerden bir tanesi de bu.
Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel bilgiler aktardınız bize. Sevgili dinleyenler, programımızın bugün de sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.